Ayrım 59.
Erkan-ı Harbiye reisi Kavaklı Fevzi Paşa ziyaretçi koltuğuna oturmuş, onları dikkatle izliyor. Makam koltuğunda reis paşa, sağında Hayati Bey, solunda dahiliye vekili. Hayati Bey o sırada dosyasından başka bir evrakı çekip paşanın önüne uzatmıştı. Kuvayi seyyareden bu sabahki şifre deyince Fevzi Paşa müdahale lüzumunu hissetti. Reşit Bey'in zat-ı âlinize telgrafıdır. Güya meselenin sureti tesviyesi bulunmuş. Külliyen yalan. Zira Demirci Efe'yi aleyhimize tahrik ettiğini istihbar ediyoruz. Mustafa Kemal Paşa masmavi hiddet ve istihza yüklü Fevzi Paşa'ya döndü. Bak hele bak, eten başıyla oynuyor. Hoca Paşam, İsmet Bey'le her hususta mutabıkız. Harekat planını size arz edecektir. Kahve fincanını yerine bıraktı, Hayati Bey'e sordu. Başka ne var? Hayati Bey bu defa dosyadan bir kartvizit çıkarıyor. Bir de paşam şu iki ecnebi gazetacının. Mustafa Kemal ayağa kalkarken sözünü kesti. Tüy, onları unuttuk bire. Söyle cumaya gelsinler. Tatil günüdür, sakin konuşuruz. Hayati Bey not alıyor. Villaya mı paşam? Mustafa Kemal Paşa gitmeye davranmıştı. Nice zamandan beri bir seyahatten boş, bekar erkek, yani soğuk izmarit, is. Asıl önemlisi ağır yalnız kokan bir odaya dönmeyecek. Direksiyon binasında onu Fikriye bekliyor. Gözlerinin önünde bir an hayali belirdi, kayboldu. Yaprak yeşili iri badem gözleri, sarmaşık moruna çalan eflatun elbise, parmakları uzun, elleri. Fevzi Paşa ve Doktor Adnan Bey'e başıyla veda etti. Arzu hürmet ederim hoca paşam. Halide Hanım'a hürmetler doktor. Kapıdan çıkarken arkası sıra gelen Hayati Bey'e gülerek ilave edecektir. Bir de şu villa lakırdısı, ev desene şuna be çocuk. 10 numara şişesi karpuzlu petrol lambası aynanın önüne, ayna büfemsi bir mobilya üzerine konulmuştu. Fikriye'nin odası siyah demir bir karyola, iyi kötü bir gardırop, topal bir komodinden ibaret. Duvarda Kemal Paşa'nın bir resmi, aynanın önünde Fikriye'nin allığı, pudrası, sürmesi, kokuları filan. Fikriye giyinmiş, kuşanmış, süslenmişti. Eğilmiş aynada dudaklarının rujunu tazeliyor, heyecanlı olduğu her halinden belli. Dudaklarının çizimini bir kere daha gözden geçirdi, saçlarına bağladığı flörü düzelttikten sonra uzanıp lambayı aldı, odadan çıkıyor. Elinde lambayla duvardan duvara büyüyüp küçülen gölgesini devire devire merdivenden inerken holdeki etajeri, merdivene serdikleri yolluğu gözden geçiriyor. Acaba reis paşa yaptıklarını beğenecek mi, yoksa öfkelenip salonun kapısında Bekir Çavuş'la karşılaşıyor. Az kalsın unutuyordum, sofraya beyaz peynir de koydun mu Bekir Çavuş? Bekir Çavuş çok bilmiş gülümsedi. Yüreğini tüketmesen, her şey hazır, her akşamki gibi. Fikriye elinde karpuzlu petrol lambası, arkasında sağa sola devrilen gölgesiyle bu defa salona girdi. Lambayı biraz yukarı kaldırıp salonu bütünüyle şöyle gözden geçiriyor. Ona eskisine göre daha derli toplu, daha zevkle döşenmiş göründü. Çok az şey ekleyebildilerse de düzenleyiş farkı salonu güzelleştirmiş. Hele piyanonun ve sehpaların şamdanlarındaki mumlar. Fikriye lambayı yüksekçe bir sehpaya koyup kibritine davranarak mumları yakmaya girişiyor. İlkini yaktıktan sonra kesik kesik öksürecek, heyecanlı bir tecessüsle sonra kolundaki saate bakacaktır. Reis Paşa'nın koltuğu yanındaki sehpada rakı ve su sürahisi, leblebi ve beyaz peynir tabağı hazır, onu beklemektedir. Önce farların yalın ışığı buzlu karanlığı delerek iki kılıç gibi parıl parıl uzanmıştı. Araba dönünce istasyon binasını yalayıp direksiyon villasının cephesini ışığa boğdu. Otomobil yumuşak bir manevrayla cümle kapısının önünde duruyor. Ön kapılardan sağlı sollu şoför ve seryaver Salih Bey çıktılar. Kapısı açılınca reis paşa indi. Önünde Bekir Çavuş'un beklediği kapıya yürüyor. İki adım gerisinde Salih Bey, havada is kokulu soğuk bir duman, ayaklarının altından buz çıtırtıları. Ne tuhaf, donuk ve yadırgatıcı bir yabancılığa değil, sıcak bir yuvaya girecektir. Hayatının hiçbir safhasında tam anlamıyla kavuşamadığı, içindeki şefkatin, ihtimam ve itinanın açıkça hissedildiği o sıcaklığa. Belki Harbiye'deyken perşembe akşamları Ali Fuatların Boğaz'daki yalısına misafirliğe gittiğinde ya da Sofya'da ateşemini terken burnunda hep strudelden eve sinmiş tarçın kokusu, geceleri Frau Hilde Christianus'un pansiyonuna dönüşlerinde benzer duygular yüreğini okşamış, yoksulluğu ve yetimliği yüzünden yaşayamadığı bu harareti gizlice kıskanmıştı. Nerede yaşayabilecekti ki? Kış geceleri soğuktan tir tir titredikleri buzdamı askeri okul yatakhanelerinde mi, yoksa Derne, Bitlis ya da Şam cephelerindeki karargahlarda mı? İçeriye adımını atar atmaz bu duygular sarmaşığına dolanmış duraklamıştı. Boz kalpağı Bekir Çavuş'un elindedir, beli kuşaklı paltosundan ağır ağır sıyrılıyor, gözleri çevresinde. Değişen evin yalnız havası değil, görünüşü de farklı. Holdeki etajer üzerindeki fotoğraflar, kitapların tasnifi vesaire. Yüzünde kendiliğinden belirmiş, hoşnut bir hayretle kendi kendine diyor ki, hayret, hayreti uzma, yahu burası ne kadar değişmiş. Ser yaver Salih Bey gülümseyerek hatırlattı. Size arz etmiştim paşam. Hayreti ve takdiri salona girince daha da büyüyecekti. Şamdanlardaki mumların insanın içini ürperten titrek aydınlığı, piyanonun yanı başında bir hayal gibi uçuk fikriyanım. Ortamı tepeden tırnağa değiştirmiş, ona sadece bir yuva sıcaklığı değil, gizli bir duygusallık katmıştı. Genç kadın onun girdiğini görünce bir adım öne çıkıyor, mütebessim, "Evinize hoş geldiniz paşam," diyor. "Hatırladınız mı, seyahate çıkarken evin eti senin, kemiği benim demiştiniz." Reis Paşa aynı hayret ve takdirle çevresine göz gezdiriyordu. Piyanonun yeri, mobilyanın düzeni değişmişti, galiba tablolarında. Vak ya demiştim, demiştim ya, ellerin sihirli midir nedir? Nereye dokundularsa rüyaya tebdil etmişler. Fikriye yanına gelmişti, gözlerine eğildi, bir süre bakıştılar. Genç kadının derinliklerinde adı belirsiz hüzünler uçuşan yaprak yeşili gözleri. Reis Paşa'nın hayretle, yok yok saadetle yüklü engin mavi gözleri. Tekrar Fikriye'ninkiler, hafifçe sürmeli, biraz rimel, kirpik uçları handiyse nemlenmiş badem irisi zümrüt. Tekrar Reis Paşa'nınkiler, henüz aşinası olmadığı başka bir saadet hissiyle meşbu, kıvılcımlı gök mavisi. Teveccühünüz beni minnete gark ediyor paşam. Ne iyi ettin de geldin Fikriye. Bir kadeh rakı alır mıydınız, yorgunluğunuzu def ederdi. Ma Ali Memnuniye. Fikriye, kara fakiden kadehi doldurduğu sırada Reis Paşa mutlu ve dalgın koltuğuna oturmaktaydı. Şaka yollu dedi ki, ama bir şartla. Fikriye dönüp ona baktı. Yeniden derin yeşillerin en uzaklarında yoğun bir merak belirmişti. Cevabı alınca pırıltılı bir mutluluğa dönüşüyor. Sen de içersen. Fikriye doldurduğu kadehi Reis Paşa'nın önüne bıraktı, bir başka kadehe uzanırken durakladı, gözlerinin olanca zenginliği ve büyüsüyle ona baktı. Titrek bir sesle, ''Sizin için zehir olsa içerim paşam.'' dedi. ''Yeter ki siz emredin.'' Salon kapısından öksürük ikisi de o yana dönüyorlar, ''Ser yaver Salih Bey'miş.'' Reis Paşa el işaretiyle çağırıyor. ''Gel Salih, sen de bir kadeh iç.'' Başka bir akşama kalsa paşam, lütfen mazur görün, müsaade-i âlinizle karargaha döneceğim. Topuklarını birbirine vurup veda ediyor, akşamlarınız hayrolsun. Fikriye kalkmaya teşebbüs etti, onu uğurlayacak. Ah bir dakika, sizi geçireyim Salih Bey. Mustafa Kemal gülüyordu, bir el hareketiyle onu durdurdu. Zahmet etme çocuk dedi, o yolu bilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Seryaveri Salih Bey cümle kapısından çıkıyor, kapıyı Bekir Çavuş açmış, onu uğurlamaktadır. Salih Bey ayrılırken Bekir Çavuş'a belli belirsiz selam verdi, sonra paşanın arabasına ilerliyor. Ortalık tenha, sadece o köpek, o kulakları kesik, tasması dikenli toraman ayakları altında dolaşıyor. soğuk buğulu cam gibi soludukça Salih Bey'in ağzından burnundan dumanlar. Otomobilin başına gelince durdu, bilinmez hangi saikle dönüp arkasına baktı. O dumanlı karanlıkta sadece salonun pencereleri aydınlıktı. Hayret, o sırada içeriden piyano sesi işitilmeye başlıyor. La Tristesse, Chopin. Salih Bey sigarasını yakıyordu. İlk nefesten sonra durup kısa bir süre müziği dinledi. Arabaya binerken yüzünde birçok anlama çekilebilecek manidar bir gülümseme belirmişti. Otomobil motor uğultusu ve buz çıtırtıları ile uzaklaşırken aydınlık pencerelerden puslu karanlığa bambaşka bir Chopin dağılıyordu. Fikriye'nin kuğu boynu bileklerinin ucunda narin elleri, piyanonun tuşları üzerinde adeta uçuşuyor, genç kadın meclubu olduğu parçaya dalmış gitmiş. Chopin'den etkilenen yalnız o mudur? Mustafa Kemal Paşa da koltuğunda hayli uzak, biraz da mahzun görünüyor. İçkisini yudumladıktan sonra kadehini dudaklarından ayırır ama elini indirmez, içkisini dinler gibidir. Fikriye'nin ince ve uzun parmaklarıyla piyanodan ürettiği melodiler onu alıp geçmiş hayatından nerelere götürmüyor ki? Velihat Vahidettin Efendi Hazretlerinin Almanya treni mahsusu gecedir. Camlardan mahzun ve mükedder Rumeli geçiyor. Seyahate tekadüm eden gün Naci Paşa beni kendisine takdim etmişti. Mükellef bir saray arabasıyla dönüyoruz. Edindiğim intiba fevkalade kötü. Soruyorum. Zavallı, bedbah, şayan-ı merhamet bunlarla ne olabilir? Cevap kısa. Öyledir. Susmak en münasibi. Elimde değil ki. Bu zavallı yarın padişah olacaktır. Kendisinden ne beklenebilir? Cevap kısa. Hiç kendimi tutamadım. Biz ki aklımız mantığımız vardır, biz ki memleketin mukadderatını, halini ve atisini anlamış insanlarız, ne yapabiliriz? Cevap yine kısa, güç. Alman karargahı umumisinin bulunduğu küçük kasabadayız. Bizi karargahın medhali karşısına dizilmiş bir Alman kıtası selamladı. Kaiser bizzat medhalin sahanlığında bu istikbale iştirak ediyor. Oradan büyüyecek bir hole geçildi. Kaiser, Hindenburg, Ludendorff ve bütün karargah erkanı ve umerası, veliahtı ve onun refakatinde bulunanları kabul ediyordu. Veliaht beni imparatora takdim etti. Bir eli göğsü üzerinde düğmelerin arasına sokulmuş olan Kaiser, diğer eliyle benim elimi sıktı ve çok yüksek sesle ve Almanca olarak 16. Kolordu Anafarta sözlerini telaffuz etti. Viyana'da müracaat ettiğim profesör, sanatoryumda yatmaklığımı zaruri görmüştü. Bir ay kadar Viyana civarındaki Kotoş Sanatoryum'da bizzat bu profesör tarafından tedavi olundum. Sonra onun tavsiyesiyle Karlsbad'a gittim. Rahatsızlığım henüz geçmemişti. 5 Temmuz 1334, parantez içinde 1918 Cuma günü, İzmir'den tanıdığım bir zat bir arkadaşıyla Karlsbad'a gelmişti. Padişahın vefat ettiğini, veliahtın tahta geçtiğini haber vererek. Allah cümleye ve yeni padişaha ömür versin dediler. Müteessir miydim, memnun mu olmuştum, pek tahlil edemiyordum. Ne ölen padişaha acımıştım, ne de yeni padişahın ömrünün uzun veya kısa olmasıyla alakadardım. Acaba teessürümün sebebi bu tebeddül esnasında İstanbul'da olmamak mıydı? İstanbul'da olmak, İstanbul'da herhangi bir yalı boyu, Boğaziçi veya adalar, açık veya aydınlığı şeffaf bir yaz günü, tenteli, çifatlı bir binek arabasına, zamanın modasına göre şık giyinmiş, genç bir kız binmek üzere, elinde dantel eldivenler, zarif bir şemsiye, o engel olduğundan yüzü görünmüyor, ancak bir ayağı arabanın basamağında şemsiyesini kapatınca belli belirsiz tebessümünün izahı müşkül sırlar kattığı Fikriye'nin ince siması meydana çıkıyor. Arabaya bininceye kadar sürecek birkaç saniyelik bir tebessüm yoksa bu hem Balkan Harbi'nin hem Harbi Umumi'nin bir özeti midir? Reis Paşa kadehini dinler gibi hayli uzak, epeyce mahzun dururken piyano susar susmaz elini indirip kadehini sehpaya bıraktı, gözlerini Fikriye'ye çeviriyor, mavi bakışlarında hüzünle yoğrulmuş anlaşılması güç, bir mana, geçmişin ağır tortusu mu, yoksa yeni bir mutluluk aydınlığı mı? Fikriye ne bunu görebilecek hayat tecrübesine sahip ne de yeterince olgun. O, piyanonun başından hem mutlu hem utangaç paşanın yanına dönüp koltuğuna oturacaktır. Heyecanından titrediği hissediliyor, o kadar ki insiyaki olarak tabakasından bir sigara alıp dudaklarına götürdüğü anda durakladı. Bir saygısızlık yaptığı zannına kapılmıştı.
Ayrım sonu.